Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Tefekkür Ufku programında akıl ve vahiy konularını ele alıyorduk son haftalarda. Yine herhalde devam edeceğiz bu sohbetimizde de. Akıl vahiy ilişkisinde nelerdeyiz, ne durumdayız? Vahye yaklaşımlarımız, akla yaklaşımlarımız nedir? Bunlar üzerine duracağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür
ederim. Özellikle gündemdeki usul konularıdır bunların hepsi. Evet, usul konuları önemli. Yaklaşım önemli. Özellikle hocam söylediğiniz son sohbetimizde yani bu şey aklı Müslüman olmayanların, müsteşriklerin, Müslüman olmayanların İslam'ı incelemesi, müsteşrikler yani.
Evet.
Yani oryantalistlerin yaklaşımının bize verdiği zararlar, onların ortaya koyduğu eserlerin tamamen İslam'a yaklaşırken kendi bakış açılarıyla yaklaşıyorlar ve İslam'ın temel prensiplerine bakarken sanki peygamberimizin uydurduğu bir ürün olarak baktıkları için onların ortaya koyduğu temellerin bize hangi türlü zararlar verdiğini birebir gidiyorduk. En son işte insan hakları kavramının noktasında insan hakları kavramının bize dayatıldığını ve insan hakları gözüyle İslam'a bakmakta olduğumuzu anlatmıştınız.
Evet.
Yine bu çerçeve hocam nasıl bir çerçeve? Bunların üzerine duralım. Buyurun
Teşekkür
hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Daha evvel tabii modern dönem öncesinde gayrimüslimlerle Müslüman alimlerin münazaraları var. Bu iki dinin karşılaşması, bu dinlerin daha doğrusu karşılaşması var. Birbiriyle yüzleşmesi var, çatışması var. Bütün bunlar belli bir literatür oluşturmuş. Müslüman-Yahudi münazaraları, Müslüman-Hristiyan münazaraları, Müslüman mülhit münazaraları vesaire. Bunlara baktığınızda her bir din mensubu kendi bakış açısından İslam'a, onun kaynaklarına bir kısım tenkitler yöneltmiş. Müslüman alimler de bunlara cevap vermişler. Günümüzde ki durumu bunlardan farklı kılan en önemli şey artık günümüzde profan aklın büyük ölçüde esas kabul edilmesi, dinin ve o çerçevede İslam'ın da bu esasta kritik edilmesi, hareket noktası bu.
Profan akıl dediğimiz hocam?
Profan akıl dediğimiz dinden, kutsaldan, insanüstüden, aşkından soyutlanmış, arındırılmış,
boşaltılmış,
seküler, dünyevi, dini olmayan akıl.
Düz bakan, evet.
Işte. Evet. Şimdi bu akıl tabii her şeyi kendi ölçülerine indirerek bakıyor. İnsan ölçülerine, beşer ölçülerine indirerek bakıyor.
Affedersin hocam şey diyebilir miyiz? İmanı olmayan akıl diyebilir miyiz?
Tabii evet. Allah razı olsun.
Zahnet.
Eyvallah.
İmansız akıl.
İmansız akıl. Evet. Yani. Çok güzel. Allah razı olsun.
Evet hocam. Anlaşılması önemli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz yani hakikaten.
Evet, Allah razı olsun.
Tabii seviyeler olarak güzel ama biz kendimiz iyice oturtalım içimizi diye.
Allah razı olsun. Şimdi profan akıl ya da imansız akıl bunları yaparken bu bilgi sistemini üretirken Müslümanlar şöyle bir tıkanma yaşıyor. Buna nasıl mukabele edeceğiz? Bu bilgi sistemine, düşünce sistemine, bu kavramlara ve bu zeminde üretilmiş bilgiye nasıl mukabele edeceğiz? Bu konuda bir abandone olma durumu yaşıyoruz modern dönemde. Sebebi de kendi mekanizmalarımızı devreye sokamayacak kadar felç olmuş durumdayız. Yani bu mekanizmalar ilim müesseseleri üzerinden hayata vaziyet ediyor.
Evet,
yani İlim müessesesi, medrese bilgiyi üretiyor. O 1300-1400 yıllık birikim üzerine inşa ettiği sistemle bilgiyi üretiyor. Toplumun hayatına sokuyor. Toplumu hem istikamette tutuyor hem de tehditlere dışarıdan içeriden yönelecek tehditlere, zihni tehditlere karşı korunma mekanizmaları üretiyor. Şimdi medrese deyip geçmeyin. Medresenin en temel misyonu bu.
Bir ekol yani.
Bir korunma müessesesi.
Sivil bir alan değil mi hocam?
Tabii ki. En önemli bir şey. Tabii ki. Yani nasıl askeri tehditlere karşı koruma kalkanları oluşturuyorsunuz, güvenlik tedbirleri alıyorsunuz. Ne bileyim işte gerek elektronik alanda, gerek konvansiyonel alanda sürekli kendinizi yeniliyorsunuz, güvenlik geliştiriyorsunuz. İşte toplumun, insanın zihninin, kalbinin, aklının, ruhunun da güvenliğe ihtiyacı var.
Bu çok önemli bir anlamda.
Bunlar modern dönemde korumasız kaldı. Yani Müslüman kalbini, zihnini, düşüncesini nasıl dış ve iç tehditlere karşı korumaya alacak? Bunu medrese sağlardı. Medresenin ürettiği bilgi topluma pratize edilmiş, hap haline getirilmiş, kodlanmış bilgiler halinde yansırdı. Toplum o kodlar üzerinden, o haplar üzerinden kendisini istikamette ve kıvamda tutardı. Birey ve toplum. Şimdi bu ortadan kalkınca, bu koruma mekanizması efendim devre dışı kalınca Müslüman kendisini, imanını, itikadını, istikametini bu modern imansız aklın ürettiği bilgiye karşı nasıl korumaya alacak, nasıl müdafaa edecek, bu konuda bir şey yaşıyor, bir tereddüt yaşıyor, bir çaresizlik
yaşıyor,
bir zorlanma durumu var. Dolayısıyla bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu, metodu, yöntemi de budur. O bilgiyi üreten o mekanizma, o müesses yapı yeniden hayatın içine sokulmak zorunda.
Yani mümin akıl,
evet,
imanlı akıl yeniden, vahye inanan bir aklın yeniden, yani aklın, evet, vahiyleşmiş yeniden hayatın içine bir şekilde sokulması lazım.
Sokulması lazım. Ya bu dediğimiz gibi ilim müesseseleri üzerinden olur. Evet. İlim müesseseleri kavram üretir. O kavram insanda, kavram deyip geçmeyin Hidayet Bey.
Evet hocam.
Kavram nedir? İstilah yani.
İstilah
insanda bir altyapı oluşturur. İnsan o istilah üzerine bilgiyi bina eder. O bilgi insanda kanaat oluşturur. Bir süre sonra o kanaat inanca dönüşür.
Evet hocam.
İstilah dolayısıyla netice itibarıyla inanca dönüşen şeydir, inancı oluşturan şeydir. İstilahı doğru tespit ettiğinizde, vahye uygun tespit ettiğinizde onun üreteceği bilgi, kanaat, evet, ve iman da vahye uygun olur.
Evet.
Bu çarpık olursa onun üzerine bina edilecek bilgi, kanaat ve inanç da gayri İslami olur, vahye aykırı olur.
Mesela hocam şöyle, hemen yeri gelmişken tabii konumuz biraz daha net anlaşılsın diye, mesela hoşgörü kavramıyla musamaha kavramı değil mi hocam? Mesela
eyvallah,
kavram diyelim yani.
Eyvallah.
Hoşgörü dediğiniz zaman bir insan, bir Müslüman günahı hoş görmez yani.
Evet.
Hoş göremez yani. Ama musamaha demek, hele sabret, bunun zamanı değil. Onu değiştireceğim ama çünkü biz emri bil maruf nehyan münkerle mesela diyelim kavramlar ürüyor da hoşgörü,
tabii,
mesela
tabii,
tolerans
tabii,
diyor mesela, evet, adam. Evet. Sokuyor toleransı, hoşgörüye çeviriyoruz. Halbuki bizim onun yerine tutacak olan, onun yerinde kullandığımız bir kavram var. Müsamaha demek yani sen bir sabret. Şimdilik bir zamanı değil. Daha sonra ben bu konuyu değiştireceğim. Şimdilik ben sabrediyorum demek. Ama öteki tarafta sen ne yaparsan yap.
Hoş benim için hoştur.
Yani evet, burada hakikaten çok var da tabii. Bu bir
hemen
gündelik
hayat. Kullandığınız bunu anlatırken kullandığınız iki temel kavram. Maruf ve münker.
Evet hocam.
Bakın bu hayatımızdan çıkmış gitmiş iki temel kavramdır.
Evet hocam.
Oysa Müslümanın varoluş amacı, tarih sahnesine çıkarılış amacı budur.
Maruf ve münker.
Maruf ve münker üzerine hayatı bina etmek.
Marufu emredecek.
Münkerden de sakındıracak. Te'murune bil marufi ve tenhevne anil münker. Şimdi maruf nedir, münker nedir? Bunu tayin edemediğiniz zaman bu misyonunuzu da, bu misyondan da istifa ediyorsunuz. Şimdi maruf, Cenab-ı Hak bu kavrama ümmetin bir ortak değeri, ortak kıymet atfettiği bir şey olarak önem vermiş.
Evet.
Marufun içerisinde, marufun kelime anlamı bilinen demek.
Evet.
Ama vahye dayalı olarak bilinen, üretilmiş olan, bir de temeli bu olmakla birlikte İslam toplumu içerisinde örf haline gelmiş, ortaklaşa benimsenerek pratiğe aktarılmış şey demek.
Fıtrat da var değil mi hocam içinde?
Tabii, vahye dayandığı için
tabii.
Fıtridir aynı zamanda.
Tabii.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok hüküm bu maruf üzerine bina edilmiş.
Evet.
Mesela işte kadınlarla evlendiğiniz zaman onlara bir mehir veriyorsunuz. O mehir maruf veçh ile verilir.
Evet.
Onlara ayrıldığınız zaman bir nafaka tayin ediyorsunuz. Maruf veçh ile tayin edilir bu. İnsanlar arası ilişkilerde maruf çok önemli bir şeydir. Bir hatta hukuki kriterdir yani.
Marufa uygun davranmak. Evet. Evet.
Bir de münker var. Münker de bunun tersi. Yani çirkin görülmüş, toplumun hayatından çıkarılması gereken, olmaması gereken, reddedilmesi gereken anlamında. Şimdi düşünün, artık Müslümanlar neyin maruf neyin münker olduğunu kendi inançları, tecrübeleri, kaynaklarına dayanarak bilmiyorum, bu kararı vermiyorlar ve bilmiyorlar. Neyin maruf neyin münker olduğunu, daha doğrusu bugünün tabiriyle neyin olumlu neyin olumsuz olduğunu artık gayrimüslim dünya tayin ediyor. Küreselleşmiş dünyada Müslümanlar da bunu alıyor, paşa paşa kabul ediyor. Bunun üzerine de din bina ediyor. İşte temel sıkıntımız bu.
Hocam bir şeyi paylaşmak istiyorum. İlk evet, etkilendiğim bununla ilgili bir hutbe okumam icap ediyordu.
Evet.
Hutbe, yani hutbe hazırlanırken, hutbe okurken ben önceden birkaç yer okuyup bazı tasihler falan, hı-hı, yapmamız icap ediyor. Orada meşhur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'ye söylediği bir söz var. Üsame birisine aracılık yapmak istiyor. Üsame bin Zeyd.
Hı.
Bu hırsızlık olayıyla ilgili. Evet. Diyor ki eğer kızım Fatıma çalmış olsaydı onun da elini keserdim diyor. La kata'tu yede.
Evet.
Şimdi o mesela hutbede okuyacağız bunu ve Müslümanlara anlatacağız yani. Bunun söylememize ne sakınca var?
Evet.
Ama hocam o bile sakıncalı hale gelmiş yani. Onun da cezasını verirdim.
Evet, evet.
Çok
evet,
çok zoruma gitti benim yani.
Eyvallah.
Yani peygamberimizi biz kimden kaçırıyoruz yani? Yani el kesmek ayıp, yani el kesmek bir ceza hukuku içerisinde değerlendirilecek bir konudur. Yani İslam böyle, hani İslam'ı böyle şirin göstermeye çalışmanın kime faydası var yani?
Evet.
Utanıyor muyuz yani? Faiz haram demek. İşte faiz en tehlikeli haramlar. Allah'a ve Resulüne harp demek yani. Mü'mine karşı ayıp mı olacak? Günah demek ayıp oldu hocam yani. Evet. Günah diyemiyoruz artık. Yani bunu hutbelerde bize bile şimdi, tabii elhamdülillah daha güzelleşti hutbelerimiz. Tabii bir ara böyle bir görmüştüm hocam.
Evet, evet.
Kitaplarda böyle yani, onun cezasını verirdim. Yumuşatmanın bir anlamı yok. Ayette geçiyor yani bu. Hani onu izah ederiz, anlatırız. Yani bunlar az önce söylediğiniz gibi hocam, bir önceki sohbetimizi de belirttiniz. Yani eğer siz insan hakları veya belli değerler üzerinden konuşmaya başlıyorsanız kendi kavramlarınıza da veda ediyorsunuz yani.
Evet.
En büyük tehlike Allah alem bu olsa gerek hocam. Kendi dünyanızı da veda ediyorsunuz yani.
Allah razı olsun. Benim döteden beri hep böyle içimi burkan bir şeydir bu. Hutbelerin sonunda hoca efendiler, hocalarımız bir ayet okurlar malum. Bismillah. İnna Allah'a ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. Buna da birçoğu anlam verir, meallendirir ki cemaat anlasın diye. Ama o öyle bir mealdir ki Hidayet Bey, burada çok temel kavramlar var. Bu kavramların hiçbirisinin o mealle ilişkisi yok.
Evet.
Böyle ne olduğu belli olmayan, ayakları yerden kesilmiş, soyut, belirsiz.
Kelimelerle çevrilmiş, kavramlarla evet, değil yani şu.
İnna Allah'a ya'muru bil adli vel ihsan. Allah Teala adaleti ve iyiliği emreder diyor. Şimdi ihsan başka bir şey,
iyilik başka bir şey.
Sonra ve yenha anil fahşai vel münker vel bagi. Kötülüğü, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Yahu fahşa başka bir şey, bagi başka bir şey, münker başka bir şey. Kötülük, azgınlık, fenalık deyince bunları buharlaştırıyorsunuz.
Bitiyor yani.
Bitiyor. Bunun Müslümanın zihninde karşılığı yok. Kötülüğü yasaklar. Ne demek kötülük? Münkeri yasaklar. Münker nedir? Tabii o bir ıstılah. Onun arkasında kocaman bir dünya var. Kur'an'ın, sünnetin, icmanın efendim çirkin gördüğü şeydir o.
Evet.
Sadece kötülük derken biz birinin birine kötülük etmesini anlıyoruz. Münker oysa kocaman bir...
Fıtrata ters olan bütün her şey.
Evet, evet. Sonra fahşa. Fahşa azgınlık değil. Ya da ne bileyim çirkinlik değil, başka bir şey.
Çizgi bir şekilde mi? Çok geniş bir kavram yani.
İffetin zıddıdır bu. Efendim namusun zıddıdır bu fahşa. Ahlakın zıddıdır. Bütün bu kavramları yerli yerine bina edeceksiniz. Bunların zıddı fahşadır. Yani evet. Bunun içinde sadece fuhuş yok. Bunun içinde ahlaksızlık var. Bunun içinde namussuzluk var. Bunun içinde iffetsizlik var. Bunun içinde gerçekten fuhuş var. Fuhşiyata götüren her türlü vesile var, yol var.
Bir kavram yani. Evet.
Bu bir kocaman bir kavram yani. Bagi. Ya azgınlık diyoruz. Ne demek azgınlık? Ya hakikaten sorsanız ey cemaat azgınlık ne demek?
Direkt cinsellik gibi anlarlar.
Ne anlarlar bunlar?
Azgınlık. Bagi ayrı bir kavram mı hocam?
Temel bir kavram bu. Yani bu hukuki bir boyutu var bunun.
Evet.
Meşru hükümete, devlete karşı ayaklanma var bunun içinde.
Evet.
Bagi. Efendim, haddini, hududunu tecavüz ederek bir başkasının hakkını gasp etmeye kadar varan bir taşkınlık var. Efendim, hatta hanımının kocasına karşı serkeşliği var. Bu da bu kavramla ifade edilir. Bagi. Şimdi, dolayısıyla bu kavramları yeniden hayatın içine işler bir vaziyette sokmak işte o medresenin, İslami ilimlerin işi. Mesele gelip gene oraya dayanacak. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an'la, sünnetle modern zamanlarda çarpıtılmış, manipüle edilmiş ilişkisinin düzelmesinin yolu da budur.
Demek ki Haçlı Seferlerine karşı bugün yeniden bir cevap verilecekse, değil mi hocam? Geçen sohbetimizde belirttiniz. Yani bu bugün müsteşriklerin, oryantalistlerin temellendirdiği ve bize hücum ettikleri, temel kavramlarını koydukları ilimler yeni bir Haçlı Seferi. Bu Haçlı Seferlerine nasıl duruyorsak, geçmişte durmuşsak, can siperhane bir şekilde bu ilimlerle, tekrar ilimle, çünkü silaha aynı silahın kendisiyle bir şekilde, yani tutup da size adam ilimle hücum ettiyse siz ona efendim tankla topla tüfekle değil, ilimle evet, cevap vermeniz gerekiyor. Demek ki günümüzde hocam öyle diyorsunuz. Yani Haçlı Seferlerine evet, ne kadar uyanık olmuşsak bu müsteşrikler, daha doğrusu imansız aklın ürettiği ürünlere de bu kadar duyarlı olmak zorundayız.
Elbette. Yani bunların bizim kaynaklarımıza, tecrübemize, bakışımızı etkilemesine izin vermememiz lazım. Bakın bugün basit bir misal vereyim. Bana geçenlerde gencin birisi bir mail atmış. Çok önemli sorular soruyor. Aralarında bu da var. Evet. Hocam diyor, bir yerde okumuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir Yahudilerle yaptığı bir savaşın sonucunda bilmem kaç yüz tane Yahudi'yi öldürmüş. Efendim onlar teslim olmuşlar. Peygamberimiz bunları öldürmüş. Bu bana diyor IŞİD'i çağrıştırıyor. İslam'da böyle bir şey var mıdır? Böyle kitle halinde katliam bu.
Evet.
Böyle bir şey var mıdır? Şimdi aklımızda oluşturulmuş çağrışımlar üzerinden oluşturulmuş şeyler var. Kalıplar var. Bunlardan birisi işte IŞİD. Kafa kesiyor. Efendime söyleyeyim. İnsan hayatına hiçbir önem, değer vermiyor, yani atfetmiyor.
IŞİD diye bir kötü var, kötü bir şey
kötü
var.
Bir kötü var, bir şeytan var.
O kötünün içine biz uydurmaya çalışıyoruz.
O şeytanın yaptığı her şey şeytanidir. Böyle bir algı var şimdi. Günümüzde bunu Türkiye'de bir kısım ne diyelim? Üç kağıtçılar diyelim biz onlara. Evet. Bir kısım üç kağıtçılar da yapıyor bunu. Bakın diyor işte tarihi kavramlarda var. Peygamberimiz Beni Kureyza Yahudilerini muhasara etmiş. Ondan sonra onlarla bir anlaşma yapmış. Onların hepsini çıkartmış. Surların dibinde hepsinin kafasını kesmiş. Böyle bir şey olur mu? Ya bu IŞİD'ciliktir bu. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Peygamberimiz böyle bir şey yapmaz.
Tabii.
Oluşturulmuş kurgusal bir algı bu.
Teleppüs diyorsunuz hocam. Birbirine karşı.
Evet, evet.
Tam bitişi.
Şimdi düşünün bir hıyanet var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye gelmiş. Orada Medine civarındaki 7-8 Yahudi kabilesiyle, Medine'nin içinde yaşayanlarla bir sözleşme yapmış. Bu son devirlerde meşhur Medine Anayasası filan diye çok sık kendisinden söz edilen Medine Sözleşmesi veya bu. Müslümanlar işte Mekkelilerle bir başka güçle çarpıştığında Medine civarında yaşayan Yahudiler bunlara Müslümanların aleyhine olacak şekilde yardım etmeyecekler.
Anlaşmada var bu yani.
Anlaşmayla.
İmzalanmış.
İmzalanmış, karşılıklı taahhüt altına alınmış bir şey. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı esnasında Beni Kureyza Yahudilerinin hıyanetine muhatap oluyor.
Evet.
İşte bir kısım istihbari bilgiler götürüyorlar, getiriyorlar Mekke'ye falan filan. Sözleşmeyi, anlaşmayı bozuyorlar.
Bir ihanet söz konusu.
Bir ihanet söz konusu. Bunun üzerine Efendimiz Beni Kureyza Yahudilerini muhasara ediyor. Muhasara da uzun sürüyor biraz. Arkasından bakıyorlar ki bundan baş edemeyeceğiz. Barış teklifi, daha doğrusu anlaşma teklif ediyorlar Yahudiler. Efendimiz kabul ediyor. Biri hakem olsun diyorlar aramızda. Daha evvel bunu konuşmuştuk Kur'an-Sünnet ilişkisi evet, bağlamında hatırlarsanız. Biri hakem olsun aramızda diyorlar. Tamam diyor Efendimiz. Hakemi de onlara tayin ettiriyor. Siz seçin hakemi diyor. Onlar da Sa'd bin Muaz Hazretlerini seçiyorlar.
O da geliyor. Razıyız diyorlar.
Evet. Evet, onlarla ticari münasebetleri varmış Sa'd bin Muaz Hazretlerinin. Biz ona güveniriz. O adil hüküm verir diyorlar. O da geliyor. Eli kılıç tutan bütün, silah tutan bütün Yahudi erkekleri Hisar'ı terk edecekler. Beni Kureyza Yahudileri diğer kabileler gibi bir hisarın içinde yaşıyorlar. Kocaman bir hisar bu yani. Hı. Surların içinde yaşıyorlar. Bunların dışına çıkarılacak ve orada öldürülecek. Çünkü bir hıyanet var.
Evet.
Ve bu uygulanmış bu hüküm. Şimdi Yahudilerin bile kabul ettiği, hükmüne razı olduğu bir hakemin, adil bir hakemin verdiği hüküm bu.
Evet.
Bu bir savaş ortamında bir ölüm kalım meselesi var, bir hıyanet var ve böyle bir ortamda uygulanmış bir şey, karşılıklı rızayla bir de.
Evet.
Şimdi size ne oluyor? Size ne oluyor? Ya hıyanetin cezası her yerde ölümdür, her yerde. Tabii.
Yani,
her hukuk sisteminde.
Sen açıp baksın yani ihanetle ilgili savaş hukukunun. Savaş hukuku tabii hocam.
Tabii
yani.
Savaş çünkü bu savaş ortamı yani. Müslümanın özellikle modern dönemde işte daha evvel de bahsettik. Zihnen savunmasız kalmış olması çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir dezavantajdır. Müslümanın yeniden bu savunma mekanizmasını kuşanması gerekiyor. Bu da İslami ilimler üzerinden olur dedik. Sadece müsteşriklerin ürettiği bilgi değil. Hatta belki artık müsteşriklerin ürettiği bilgiyle bizim çok fazla meselemiz kalmadı. Neden? Çünkü artık yerli müsteşrikler var. Bunlara bazı araştırmacılar müstagripler diyor.
Müstagrip.
Evet. Yani batılılaşmış kafaya sahip insanlar anlamında. Artık onların ürettiği bilgiler var. Onların işte adam daha evvel de söyledik adı Ali Veli Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin meal yazıyor, tefsir yazıyor, efendim fıkıh kitabı yazıyor, fetva veriyor, tefsiri yazıyor. Dolayısıyla bunların içeriden artık bir dil kullanarak ürettiği bilgi Müslümanın yegane problemi haline geldi.
Tam burada hani bir açılım olur diye şey yapıyorum. Tam da burada İmam Maverdi Hazretleri'nin Edebi Dünya ve Din diye bir eseri var. Bu eser de hocam aklın ilk çok enteresan bir eser gerçekten. Aklın yani ilk konusu akıl. Yani şey eserin ilk konusu akıl. Daha sonra ilim ve edep diye geliyor. Yani ilimde edep diye geliyor ve akıl ve edep ilişkisi çok muhallet bir eser. Bu Arap dünyasında da ders kitabı olarak okutuluyormuş. Biz de burada İlam'da okutuyoruz hocam.
Tercüme edildi galiba.
Tercüme var, tercümeleri var hocam. Son bir tasihi, son bir tercümesi var. Yani hakikaten güzel bir eser. Edebiyat dünyası orada. Aklın önemini anlatırken hocam, aklın zıttını, bir şeyi zıttıyla öğrenmemizi icap ediyor. Aklın zıttının heva olduğunu söylüyor hocam.
Eyvallah.
Bu çerçevede acaba günümüz, yani akilleri diyelim, ne kadar hevalarıyla, yani bu hevalarıyla imtihanlarında ne kadar hevalarıyla davranıyorlar? Acaba bu konuları mu, demek oraya mı geldik,
evet,
hocam?
Allah
yani
razı
biraz
olsun. Ben daha evvel bahsetmiş miydim bilmiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, "Men fesserel Kur'ane bi re'yihi felyetebevva makadehu minen nar" buyurmuş. Kim Kur'an'ı kendi reyiyle, görüşüyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazır olsun. Veya kim Kur'an'ı kendi reyiyle tefsir ederse, isabet etse de hata etmiştir. Evet. İki varyantı var rivayetin. Bu rivayet üzerinde epeyce bir düşünmüştüm ben vaktiyle. Yani dirayet tefsiri diye bir tefsir türü var.
Evet.
Orada rey devrede, yani sadece rivayete, nakle dayalı tefsir yok.
Aklı kullanıyor orada.
Reye dayalı, dirayete dayalı, akla dayalı, nazara, düşünmeye, istidlale dayalı tefsirler de var.
Evet.
Acaba Efendimizin bu hadisiyle bu tefsirleri nasıl bağdaştıracağız?
Tabii.
Bunlar reyle tefsir midir, değil midir?
Evet.
Bu rey, Efendimizin zemmettiği şey, kötülediği şey nedir? Bunun üzerinde dururken tefsirlerden birinde rastladım. Hangisinde şu anda hatırlayamıyorum. Semerkandi tefsiri olabilir. Tam emin değilim. Orada diyor ki, bu rey ile tefsir şudur. Bundan murat şudur. Bir kimsenin bir konuda verilmiş bir kararı vardır.
Evet.
Bir konuda bir karar vermiş bir kimse. Sonra Kur'an'ı okurken bir ayete rastlar. Bak işte der, tam da bu ayet benim verdiğim bu kararı destekliyor.
Hmm.
O adam o ayeti daha evvel verdiği kararı destekler biçimde anladı, öyle takdim etti, öyle yorumladı. İşte bu adam ayeti kendi reyine göre tefsir etmiş oldu.
Yani kendi peşin ön yargılı bakış.
Evet, yani adam o kararı önceden vermemiş olsa o ayeti başka türlü anlayacak.
Tam da hocam profan aklın yaptığı bu yani.
Tamam, evet, modern Müslümanın yaptığı bu. O konuda peşin hüküm sahibi olmasa o ayeti öyle anlamayacak, başka türlü anlayacak. Ama peşin hüküm ona ayeti başka türlü anlattırıyor, anlaştırıyor.
Evet.
Dolayısıyla o adam ayeti reyine göre anlamış ve tefsir etmiş oluyor. İşte bu adam cehennemdeki yerine hazır olsun. Günümüzde yaşadığımız vaka budur. Yani biz o oluşturulmuş modern dünya, imansız dünya, profan akıl tarafından oluşturulmuş bir algı sistemimiz var. O algı sistemini esas alarak Kur'an-ı Sünnet'i okumaya, anlamaya, tefsir etmeye, kabul etmeye, reddetmeye çalışıyoruz. İşte yaptığımız şey bu bakımdan Kur'an-ı Sünnet'i, yani vahyi o imansız aklın emrine vermektir. Orada heva devrededir işte. Maverdi merhumun söylediği şey bu.
Evet.
İnsan o aklıyla objektif düşünebilir mi?
Hayır.
Düşünemez. Objektif düşünce diye bir şey yok. Ya vahye uygun düşünürsünüz ya hevaya uygun düşünürsünüz.
Evet.
Burada objektiflik diye bir şey yok. Bunun kıstası nedir? Yani hakikaten biraz bir düşünce felsefesi yapsak.
Mesela 10 tane şöyle diyelim hocam. Madem 10 ayrı sistemde okumu eğitim almış, aklını geliştirmiş diyelim.
Evet.
10 tane ayrı kişiye aynı metni verelim.
Evet.
Acaba objektif olarak aynı şeyi mi anlayacaklar yani? Değil mi? Objektifiteye göre aynı şeyi söylemeleri lazım, değil mi?
Tabii.
Mesela diyelim ki bir Rus eğitim sisteminden geçmiş, Japon,
evet,
eğitim sisteminden geçmiş,
evet,
İngiliz,
evet,
eğitim sisteminden, Amerika eğitim sisteminden, İran, Müslüman eğitim sisteminden geçmiş insanları toplayalım. Eline de normal anlayabileceği metin verelim, koyalım.
Evet.
Şimdi bunların hepsi de objektif olsun.
Evet.
Acaba bunlar aynı sonuca mı varacaklar?
Varamazlar. Belli meselelerde ancak varabilirler. Onlar da aklın hani a priori denen gerçekleri. 2 daha 4 eder.
Mantık yani.
Mantık şeyleri, ilkeleri. Bir şey kendi cüzlerinden daha büyüktür vesaire gibi.
Matemata dediğimiz.
Aklın artık ispata ihtiyaç duymayan bedihi gerçek. Bunlar da ortak düşünebilirler. Bunların dışında kalan hususlarda objektivite diye, evrensellik diye bir şey yok. Her aklın kendi ön kabulleri var, üzerine oturduğu bir sistem, bir temel, bir altyapı var. Onun üzerinde akıl çalışıyor. Hristiyansa ona göre, Yahudi ise ona göre, Müslümansa ona göre, ateistse ona göre çalışıyor. Bunun en basit ispatı da felsefi faaliyetlerdir. Felsefe dediğiniz alan aslında sanki bağımsız, tarafsız bir alan gibi görünür. Ama orada Hristiyan felsefeciler var, Yahudi filozoflar var, Müslüman ateistler filozoflar var, ateistler var. Bunların her birinin ürettiği felsefe birbirinden farklı.
Hiç de birbirine uygun değil o. Değil, tabii. Zıt tabii.
Bunların hepsi akli faaliyet yaptığını söylüyor. Ve
objektif olduklarını söylüyor.
Evet, bize kabul ettirilen o kurgulanmış, manipüle edilmiş bilgi de bize diyor ki aklın yolu birdir. Aklın yolu oysa bir değil.
Evet.
Çünkü o dediğimiz gibi akıl neyin üzerine bina edilmiş, neyin üzerine oturuyor, o son derece önemli. Dolayısıyla günümüzde Kur'an'ın bir kısım hükümlerini, bir kısım ayetleri, bir kısım hadisleri, sirete dair bir kısım hususları, efendim bunlar vahye aykırıdır, bunlar Kur'an'a aykırıdır, bunlar akla aykırıdır, bunlar işte aklın bedihi gerçeklerine aykırıdır filan diyerek bu ve benzeri gerekçelerle reddetmeye çalışan, sözüm ona Müslüman, aslında kendi gerçekliğini reddediyor. Onun durduğu yer, ayağını bastığı yer gayrimeşru bir yer.
Evet.
Neden? Çünkü Müslümanın durması gereken zemin vahyin inşa ettiği zemindir. Vahiy de teslim olmak ister. Siz vahyi önce kendiniz tarif edip arkasından ona göre bir sistem belirleyemezsiniz.
Ama vahiy şeyleşmiş olur. Şey olur yani, eşya olur.
Tabii.
Vahiy şey değil yani. Değil mi hocam? Tabii eşya ki. Değil yani.
Ona teslim olacaksınız. Yani Müslümanın bilgi kaynağı karşısındaki tutumuyla gayrimüslimin tutumu ya da imansız aklın tutumu bir değil. Müslüman öncelikle iman etmiş olmakla teslim olmuş insandır. Yani Müslüman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin otoritesini mesela sorgulamaz. Vahyin otoritesini sorgulamaz. Vahiy ile bildirilmiş bir bilgi akla aykırı da gelse, algıları zorlasa da, anlaşılması konusunda bizi sıkıntıya soksa da hakikat odur.
Şöyle mi desek yani siz, şunu mu diyeyim? Yani akıl vahyin yardımcısıdır. Yani vahyi anlamada birinci bir
araçtır,
yardımcıdır.
Yani. Araçtır, vasıtadır. Yani
ilk yardımı da nedir hocam? Hani bu tespit etmek yani. Bu, akıl ancak bunu tespit edebilir. Yani. Diyebilir ki yani bu peygamberimize indirilmiştir, vardır. Evet. İspat için hani sübutu için hani sübut.
Evet.
Aklın ilk yani hareket noktası. Evet hocam.
Yani akıl bu noktada belirleyici değildir. Anlamaya çalışan bir vasıtadır.
Evet.
Bu bakımdan bakın maslahatları ve mefsedetleri akıl belirlemez.
Evet.
Hiçbir mezhepte maslahat aklın güzel gördüğü şeydir diye bir tarif yoktur.
Zararlı olan ve yararlı olan şeyler. Evet hocam.
Yani o imansız aklın tekeline bırakılmış bir alan değil bu. Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak cihat ayetlerinden hemen sonra asa en tekrehu şey'en ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun buyur. Yani cihattan sonra geliyor bu emir, bakın.
Nasıl hocam, bir izah edelim.
Yani cihatla ilgili emir verildikten sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki ola ki sizin hayır bildiğiniz bir şey vardır, şerdir. Ola ki şer bildiğiniz şey vardır, hakkınızda hayırdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Savaş görünüşte şer gibi, olumsuz gibi. Halbuki tabii, siz onu şer zannediyorsunuz ama onda hayır vardır.
Tabii. İşte bu bakımdan maslahatları ve mefsedetleri akıl belirlemez.
Kısası hayat vardır yani.
Tabii.
Değil mi hocam? Görünüş itibariyle
evet.
Adamı kesiyorsun.
Baktığınızda bunda nasıl bir maslahat olabilir ki? Adamı öldürdünüz, ailesi.
Maslahat değil, hayat vardır buyuruyor hocam.
Tabii.
Daha öte yani.
Tabii.
Evet.
Yani bu hukuk sistemine hayat veren de budur. Toplumsal sisteme, ekonomiye hayat veren de budur.
Ama ilk metin yani, çevirirsek çok iyi anlayabiliriz yani. Tabii. Yani mesela hocam böyle biraz çok araya giriyorum. Hakkınızı
estağfurullah, yani, estağfurullah. Yani, önemli
mesela şöyle bir mesela bir Müslümanın, yani İslam'ın insana verdiği önemi anlatmak için sadece kısası anlatsa yeter hocam. Yani bir insan o kadar değerli, o kadar değerli ki onun cezası, onu katlet, onu ortadan kaldırmanın cezası öldüreni öldürmektir. İnsana verilen değerdir aslında. Bir sistem ki insanı öldürene ölüm cezası vermiyor. O insana değer vermiyor demek.
Zulmediyor. Öldürülene zulmediyor.
Yani bunu anlamaya tabii çok çeşitli yani. Evet. Yani aslında anlamaya çalışsa aklımız anlayabiliyor ama ön yargılı yaklaştığımız zaman işte kesmek, öldürmek, vurmak falan gibi böyle ön yargılı işte profan akıl diyorsunuz ona, imansız akıl yaklaştığımız zaman kötü zannediyoruz. Halbuki biz vahiy teslim
oluyor. Bu mesele faiz de böyledir.
Evet hocam.
Bakın faiz artık küresel ekonominin en temel gerçeği, vazgeçilmezi.
Evet.
İslam diyor ki faiz zulümdür, haramdır, yasaktır. Evet. Şimdi bunu hangi akılla kritik edeceğiz? Nereden durarak baktığımıza göre bu anlam kazanacak. Bir imansız akıl açısından durup oradan bakarsanız mesela faiz olmazsa olmazıdır ekonominin. Müslümanın durduğu yerden durur bakarsanız faiz haramdır, kötüdür, münkerdir, çirkindir. Efendim haramdır. Şimdi dolayısıyla İslam'ın bütün naslarına, sadece ekonomiye ilişkin olanlara, sadece ukubata ilişkin olanlara değil, bütün naslarına, bütün emirlerine efendim bu gözle bakmak lazım. Akıl nakil ilişkisini konuşurken bu hakikati asla unutmamak lazım. Daha önce zannediyorum bir miktar değinmiştik. Gene bir tekrarında fayda var. Süremiz ne kadar?
Hocam bir 5 dakikamız kaldı. Hevaya da gelemedik yani.
Hevayı inşallah belki bir sonraki sohbette açalım. Akıl ve nakil ilişkisini kurarken biz tek düze kurmuyoruz. Yani akıl mı önceliklidir, nakil mi önceliklidir? Tek düze bir cevabı yok bunun. Tafsil etmemiz lazım meseleyi. Nasıl? Şöyle. Nakli veri ve akli veri. İkisi de ya kat'idir ya zannidir.
Evet.
Eğer nakli veri kat'i ise sübutunda ve delaletinde herhangi bir zannilik yoksa,
yani ayette, hadiste var ve olduğu gibi anlaşılıyor.
Ne açık. Evet. İşte bu akli veriye takdim edilir, tercih edilir.
Önce nakil alınır.
O esas alınır.
Vahiy alınır.
Akli veri yorumlanır.
Evet hocam.
Tevil edilir.
Çok güzel.
İki, akli veri kesindir. Nakli veri zannidir.
Evet.
Bu durumda da akli veri esas alınır. Nakli veri tevil edilir.
Evet.
Üç, nakli veri de akli veri de zannidir.
Evet.
Böyle bir durumda nakil esas alınır. Akli veri tevil edilir.
Eşitlik durumunda nakil takdim edilir.
Esas alınır, evet. İkisi de zannidir çünkü. Müslümanın Müslüman olmaklığından kaynaklanan tabii bir şeydir. Bu iki zanni delilden nakli olanı tercih eder Müslüman.
Kendini kenara bırakır. İslam'ı tercih eder.
Ve son seçenek, akli veri de nakli veri de kat'idir. İkisi de kat'idir. Usul uleması diyor ki böyle bir durumda çatışma olmaz. Eğer hem akli veri hem nakli veri kat'i ise, sübut ve delalet noktasından ikisi de kat'i ise, bunların çatıştığı görülmemiştir. Böyle bir ihtimal yoktur.
Evet, çok güzel bir özetlemiş oldum.
Evet, yani dolayısıyla akıl nakil ilişkisinde de bu tafsili aklımızda tutmakta fayda var.
Bu temel bir şey oldu yani. Evet. Bu güzel oldu, Allah razı olsun. Evet.
Amin ecmain.
Bir iki dakikamız var hocam ve toparlarsak.
Evet, yani toparlayacak olursak özellikle modern dönemde Müslümanların kendi kaynaklarına, kendi tecrübelerine, kendi tarihi misyonlarına bakarken gayrimüslimlerin gözlüğüyle değil, Müslüman gözüyle, Müslüman izan ve insafıyla bakmayı tercih etmeleri lazım. Çok baskın bir şey var. Batı kültürü her anlamda hayatın her alanına vaziyet ediyor. Her alanı belirliyor. Bunu itiraf etmemiz lazım. Ama en azından kendi kaynaklarımızla, kendi tarihi müktesebatımızla, tecrübemizle yüzleşirken bunun bize etkisi altına almasına izin vermeyelim.
Bilgi kirliliğine karşı uyanık olalım.
Uyanık olalım ve kendi naslarımızı, kaynaklarımızı, verilerimizi değerlendirirken de hep bir ihtiyat payı bırakalım. Yani bizim durduğumuz yer tartışmalı olabilir. Algımız tartışmalı olabilir. Bizdeki o ön bilgi, ön kanaat, peşin hüküm tartışmalı olabilir, yanlış olabilir. Bundan çok emin olmayalım. Bir ihtiyat payı bırakalım. Yanılıyor olabiliriz, yanıltılıyor olabiliriz.
Tabii.
Evet, peşin hükümlerimiz, değer yargılarımız oluşturulmuş olabilir ve biz bunu fark etmiyor olabiliriz.
Evet, evet.
Dolayısıyla bir ihtiyat payı bırakarak yaklaşalım. Kur'an'a, sünnete, bu iki kaynaktan tarih içinde çıkarılmış hükümlere, ümmetin tarihi tecrübesine, yaşadıklarına yaklaşırken bir ihtiyat payı hep bulunsun.
Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, tefekkür ufkunda akıl ve nahi, akıl ve vahiy ilişkisini ele almış olduk ve özellikle hocamın bu Haçlı Seferleri'nin yeni bir versiyonu vurgusu ve daha da önemlisi artık yeni yeni oryantalistlere gerek kalmadan içimizdeki oryantalist gibi düşünen müminlere bunları söylettirilmiş olması öne çıkan konulardı. Rabbim inşallah cümle hakkı arayan, hakikati arayan cümle hocalarımıza, müminlere doğruyu, rüştü göstermeyi, görmeyi, göstermeyi lütfeylesin ve hak üzere olmayı ve hak üzere yaşamayı, hak üzere ölmeyi cümlemize nasip eylesin. İyi günler diliyoruz. Daha nice tefekkür ufku programlarında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.